7. ayrım, bölüm 6, metin türleri. İletişim değeri olan, yazılı, sözlü, anlam ve anlatım bütünlüğü taşıyan yapıya metin denir. Metin türlerini belirlemek ve haber metninin diğer metinler arasındaki yerini belirlemek, haber metinleri konusunda yapılan tartışmalara da açıklık getirecektir. Metinler: A. Dil kullanımı, B. Anlam, C. Konuyu işleyiş biçimi açısından üçe ayrılır. A. Dil kullanımına göre metinler. Metinler kullanılan dil açısından ikiye ayrılır. Kurmaca, yazınsal metinler. Kullanmalık, öğretici metinler. Küçük a. Kurmaca metin, yazınsal metin. Bu tür metinler bilgi iletme ya da öğretme amacı taşımaz. Sözcükler gündelik konuşmalarda olduğu gibi paylaşılan anlamlarıyla kullanılmaz. Gündelik konuşma dilinin söz değerlerine yeni anlamlar yüklenir. Günlük dilin söz değerlerinin anlam sınırlarını genişletir. Yapısındaki ve dil örgüsündeki özelliklerinden dolayı okunup kavranmasında verici ile alıcının, başka deyişle yazar ve okurun belirli bir iletişim konumuna girmesini gerektirir bu tür metinler. Küçük b. Kullanmalık, öğretici metin. Kullanmalık, öğretici metinler, gündelik dilin anlamları, herkesçe bilinen sözcükleriyle oluşturulan, anlaşılması için okurdan çok yönlü çabalar istemeyen olayları, durumları, gerçek dünyadaki nedensellik bağı içinde sunan metinlerdir. Yazar bu metni oluştururken genellikle sözcüklerin herkesçe bilinen somut anlamlarından yararlanır. Metinlerde anlatılanlar gerçek yaşamdaki nesneler, varlıklar, durumlar, olaylar, olgularla ilgilidir. Okuduğunu anlayabilen herkese aynı şeyi söyler bu tür metinler. Sayfa 91. Bunlarda çok anlamlılık söz konusu değildir. Değişik biçimde yorumlamaya elverişli yapıları, düzenleyişleri yoktur. Sözcükler herkesçe bilinen anlamıyla kullanılır, uygulanabilir, kullanılabilir. Nitelikteki bu metinler bildik yaşam dünyasının bir takım gerçek ya da karşı durumları ile olguları betimlemeye yönelik metindir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde güncele ait somut verilerden yararlanan haber metni de kurmaca, yazınsal değil, kullanmalık, öğretici metindir. Küçük c. Kurmaca, yazınsal metinler ile kullanmalık, öğretici metin olan haber metninin karşılaştırılması. Yazınsal metinler kurmacaya dayanır. Yani metinde anlatılanların gerçekte olup olmaması önemli değildir. Ama kullanmalık, öğretici metin olan haber metni gerçeğe, yani var olan bir olay ya da duruma dayanır. Gerçekliğin yeniden üretilmesinde haber metnin dayanağını gerçekten alır. Kurmaca, yazınsal metin özellikle düz yazı biçimlerinde gündelik dil kullanımına büyük benzerlik gösterir. Bu benzerlikten dolayı geçmiş dönemlerde düz yazı dili ile konuşma dilinin özdeş olduğu bile ele sürülmüş, ancak şiir dilinin başkalığı açıklanmaya çalışılmıştır. Gerçi bu konuda farklı bir değerlendirme de var. Yazınsal metin içerdiği doğal, toplumsal, kültürel bilgileri iletirken kullanmalık dilden de yararlanmaz. Otello gibi karısını boğmaya hazırlanırken, "Önce şu mumun ışığını söndürelim, sonra senin hayat ışığını söndürürüz," diyen bir katile rastlanmamıştır şimdiye kadar. Hiç kimse Rilke gibi sormaz: "Ey hayat ağaçları, kışınız ne zaman?" Birçok kez yinelendi: "Bir anlam dilidir yazın." Yazının amacı yaşamın nesnel gerçekliğin verileriyle doğrudan ilişkiye girmek değildir. Çünkü yazın yaşamın nesnel gerçekliğin olgularından yararlanmasına, dünyadaki toplumdaki konumumuza ilişkin bir bilgi üretmesine rağmen tümüyle kurmacadır. Anlattığı bir sözde gerçektir. Kısaca yazınsal metinlerde temel özellik çok anlamlılık taşımasıdır. Yazınsal ile yazın dışını ayıran temel özellik, yazınsal metnin yüzeydeki biçimsel özellikleri değil, ilettiği anlamlarla sunduğu dünyadadır. Sayfa 92. Bir anlatı olan haber metni, nesnel gerçekliğin verilerine dayanır. Amacı, toplumdaki, dünyadaki gelişmelere ait bilgiyi aktarmak, yani olan bitenden haberdar etmektir. Bu yüzden haber metni, güncele ait bilgi aktarımını öngörür. Örneğin, kurmaca metinde otoyolda meydana gelen bir trafik kazası ele alınsa, bunun gerçekte yaşanıp yaşanmaması belirleyici değildir. Oluşturulan metne ya kazadan başlayarak anlatıya konu olan öznenin başından geçenleri aktararak başlar romancı ya da kazada ölen kişinin yakınının ağzından. Başka biçimde de oluşturabilir. Kaza öncesine ait son bir dakikayı bile uzun uzun anlatabilir romancı. Bunu yaparken geriye dönüşlerle roman kahramanının ilişkilerini irdeler. Romancı anlatısında nereye odaklanacağını, anlatısını hangi kişiler üzerinden kuracağını, romanın kısalığını, uzunluğunu belirler. Kahramanın kaza öncesi, kaza anında hissediklerini de aktarabilir. Romancı anlatısını öyle kurar ki biz kahramanın trafik kazasında öldüğünü dolaylı yollardan çıkarabiliriz. Anlatıda bunun bir rüya mı olduğu yoksa roman kahramanının aklından geçenler mi olduğu belirtilmez. Okuyucu oluşturulan bu anlamı çözmeye çalışır. Ama haberde bu gerçekleşmez, gerçekleştirilmez. Çünkü bizler, parantez içinde izleyici, dinleyici, okuyucu, trafik kazasında doğrudan o olayın nedenlerini, ölen ya da yaralanan olup olmadığını, kazaya yol açan nedenleri, yolun durumunu ve bunun gibi ele alarak oluştururuz haber metnini. Haber metninde yapacağımız kişileştirme bile sınırlı süreye sığmak zorundadır. Haberde olayı öyküleştirirken kurgularız ama kurmacaya dayanmayız. Haberin çıkış noktası olan gerçeklikten hareket ederiz. Yazarın öyle bir kaygısı yoktur. Üstelik okuyucu otoyoldaki kazanın öyküsünü farklı zaman dilimlerinde ara vererek, yani süreklilik halinde değil, kopuşlarla da okuyabilir. Ya da başka bir okuyucu yıllar sonra o öyküyü okumak isteyebilir. Ama gerçekliğe ait verilerle kuşatılan ve o gün meydana gelen bir olaya, duruma dayandığından haber metnini izleyici, dinleyici o gün seyretmeli, dinlemelidir. Gazete okuyucusu ise ertesi gün okumalıdır. Sayfa 93. Bu haberin gündelik ve geçerliği süreli, parantez içinde belirli zaman dilimini kapsayan bir metin olduğunu ortaya koyar. Üstelik metinde kullanılan dil izleyicinin ya da dinleyicinin alımlamasını kolaylaştıracak yalın ve anlaşılır olmalıdır. Haber metni düz anlam üzerinde yoğunlaşmalı, yan anlamları öne çıkaracak tarzda ve çok anlamlılığa yol açmadan oluşturulmalıdır. Bu açıdan metnin alımlayıcısı olan izleyici ya da dinleyicinin hangi beklentiyle ve tutumla metne yaklaştığı önem kazanır. Dolayısıyla otoyolda bir trafik kazasını aktaran haber ile otoyolda trafik kazasını anlatan bir romana ya da öyküye aynı beklentiyle yaklaşmaz okuyucu ya da izleyici. Ayrıca metnin ne zaman, hangi durumda, hangi söylem geleneği içinde yazıldığı, göndericisi ile alıcısının niteliği, metinle kimin kime neyi nasıl ilettiği de önemlidir. Bütün bu bilgiler metni alımlayacak okuru belirli bir iletişim konumuna koşullandırır. Metinsel durum, metnin içinde yer aldığı toplumsal kültürel kurum ilkelerince kendiliğinden belirlenmiş de olabilir. Bu çerçevede düşünüldüğünde haber metninin göndericisi televizyon, radyo, gazetedir. Ancak metnin okuyucusu eşik bekçisi olarak tanımlanan muhabir kameramandır. İzleyicisinin niteliği özellikle radyo ve televizyonda değişkendir. Yani statik değildir, dinamiktir. Yayınlanan her haberi saat başı ya da yarım saatte bir yayınlanan haber bülteninde de aynı sayıda izleyici seyretmez. İzleyici seyrettiğinin bir haber olduğunu bilir. Üstelik seçtiği televizyon kanalının haberleri nasıl verdiği, neleri öne çıkardığı konusunda fikir sahibidir. Kısaca her yazınsal metin kurmacadır. En gerçekçi sayılan yazınsal metinler bile gerçeğin tam tamına saptanması değildir. Gerçekliğe ait veriler sanatçının amaçladığı anlamlar doğrultusunda değişime uğradıktan sonra şu ya da bu ölçüde metne yansır. Olaylarla durumları gerçek dünyadaki nedensellik bağı içinde sıralamaz hiçbir yazar. Kurmaca metnin gerçekliğine göre kimi anlamı çok, kimini alışılmışlıktan daha az vurgulayarak yeni nedensellik ilişkisi uydurur. Kurmaca metnin dizimsel, çağrışımsal boyutları bu yeni ilişkinin gerçekleri doğrultusunda oluşur. Haber metni ise nedensellik ilişkisi içinde oluşturulur. Daha önce haberin unsurlarında gördüğümüz gibi kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, nereden sorularının yanıtı aranır haber metninde. Okur, izleyici, dinleyici, göndericinin öngördüğü gerçek olgular çerçevesine bağlar haber metnini. Bu yüzden o haberi yazan da okurun, izleyicinin belirli bir güncel konusundaki beklentisini karşılamak amacıyla yazar. Büyük B, anlam açısından metinler. Metinler anlam açısından ikiye ayrılır. Küçük A, açık metin. Küçük B, kapalı metin. Küçük A, açık metin. Sayfa 94. Küçük A, açık metin. Metnin her türlü yoruma açık olması anlamına gelir. Metinde yer alan sözcükler düz anlamı kadar yan anlamlarıyla da değerlendirilir. Anlam katmanları vardır. Bu tür metinlerde tek yönlü klasik vurgu ve yorum biçimlerini reddeder. Biçim üzerinde daha esnek davranmayı, biçimi bir olanaklar alanı gibi görmeyi amaçlar. Bu tür metinler yazan ile okuyanı işbirliğine çağırır. Kısaca açık metin bir tek değil, alternatif anlamlar sunan, karmaşık okumalara olanak sağlayan metinlerdir. Bu anlamda tamamlanmışlığı içeren, eksiltili bilgiye dayanan sanat yapıları açık metin olarak değerlendirilir. Küçük B, kapalı metin. Metnin her türlü yoruma kapalı olması anlamına gelir. Daha doğrusu metinde yer alan sözcükler daha çok düz anlamı verecek tarzda oluşturulur. Bu çerçevede ele alındığında kapalı metinde bir tamamlanmışlık vardır. İzleyici, okuyucu mesajı doğrudan alımlar. Haber metninin kapalı metin olması, mesajın farklı biçimde alımlanmaması açısından da önemlidir. Bu nedenle haber metni kapalı bir metindir. Televizyon haberi ses, yazı ve görselliğe dayandığından kapalı metin olması daha kolay biçimde sağlanır. Profesyonel kodlara ve örgütlü üretim pratiklerine dayanıyor olması, haber metinlerini hala kısmen kapalı metin olarak nitelememizi olanaklı kılmaktadır. Kapalı metin özellikleri en çok haber bültenlerinde görülür. Magazinel haber programları ve aktualite programları kısmen açık metinlerdir. Dokümenter programlar ise en çok açık metin özelliğini taşıyan türdür. Sayfa 95. Show TV haberlerinde kullanılan yöntemler haber metninin tümüyle kapalı olmasını ve izleyicinin alımlamasını kolaylaştırmak için yapılmaktadır. Bu, haber kaynağının söylediklerinin yazıyla yeniden vurgulanması, kaynağın sözlerinin birkaç defa verilmesi, haberin bir başka unsuruna geçildiğinde ise dan efekti ve ara yazısıyla, parantez içinde sessiz uygulamada da kullanılan uygulama, izleyicinin ilgisini yeniden çekme, önemli olana işaret etme yoluyla sağlanır. Haber hazır ambalaj olarak sunulduğu için izleyiciye sadece onu seyretmek kalır. Büyükçe konuyu işleyiş biçimi açısından metin türleri. Metinler konuyu işleyiş biçimi açısından dörde ayrılır. A. Anlatısal metin. Anlatısal metin bir olayı, bir olguyu, bir öyküyü anlatır. Olayın akışını belli bir zaman ve uzama yerleştirir. Olayın evrelerini anlatarak süresini ve sınırlarını saptar. Eyleme dönüşmüş olguların yer, zaman ve kişileri birleştirerek anlatıldığı metinlerdir. Bu tür metinlerde zaman temel öğedir. Olay zaman sırası içinde aktarılır. Olay başlatılır, zaman içinde nasıl geliştiği açıklanır ve bir sonuca bağlanır. Her anlatı 5 evre içerir. 1. Başlangıç durumu. Kurulu düzenin bozulmasından önce kişilerin zaman ve uzamın sergilendiği andır. 2. Dönüştürücü öğe. Birdenbire bir olay başlangıçtaki durumu sarar ya da alt üst eder. 3. Eylemler dizisi. Düzenin bozulmasıyla olaylar birbirini izler. 4. Dengeleyici, düzenleyici öğe. Olaylar dizisine son veren ve durumu dengeleyen olay gerçekleşir. 5. Bitiş durumu. Başlangıç durumuna dönülür ya da yeni bir durumun başlangıcı ortaya çıkar. Anlatısal metin. Kendi aralarında mantıksal ve zamansal bir ilişkiye eklemlenen gerçek ya da düşsel bir olaylar dizisini anlatır. Anlatının oluşturucu bir öğesi olan öyküleme genellikle geniş zaman ya da şimdiki zamanın hikayesiyle gerçekleştirilir. Sayfa 96. Bu tarz roman, öykü, yaşam öyküsü ve gezinin yanı sıra habercilikte kullanılır. Küçük B. Betimleyici metin. Var olan durumu aktarmaya yönelik bir metindir. Zamansal ve mekansal olarak belirlenir. Bu tür metinler parantez içinde ne, ne zaman, nasıl, nerede ve kim sorularına yanıt verir. Haber metinleri betimleyici yoldan bilgilendirmeyi amaçladığından daha çok bu kategoride yer alır. Bu metinlerde nesnelerin nitelikleri, bu niteliklerin duygularımızda bıraktığı izlenim, okuyucunun belleğinde canlandıracak biçimde aktarılır. Kısacası birine bir şeyi betimlemek, ona yeniden sunmaktır. Betimleme, akıl ve duygular alıcılığı ile imgeleme seslenir. Betimlemeler, kişileri ya da eylemin, olayın koşullarını tanımaya ve olaylara gerçeklik izlenimi vermeye, bir etki, bir atmosfer, bir beklenti yaratmaya yarar. Betimlemenin amacı, düşüncelere görünürlük kazandırmak, okuyucunun hayal gücünü derinleştirmektir. Bir betimlemede betimlenecek şeyin beş duyu organında bıraktığı izlenimin hepsi birlikte verileceği gibi yalnız duyu organlarından birinin ya da birkaçının üzerinde bıraktığı izlenim de verilebilir. İki tür betimleme vardır. 1. Açıklayıcı betimleme. Bu tür betimleme genel anlamdaki betimlemeden ayrılır. Bu tür betimlemede okuyucuya bilgi vermek amacı güdülür. Betimlenecek şeyin genel ayrıntıları, tanıtıcı özellikleri üzerinde durulur. Kişisel yorum katılmaz. 2. İzlenimsel betimleme. İzlenimsel betimlemede metni yazan betimleyeceği şeye kişisel yorumunu da katar. Gördüğü şeyi duyuların süzgecinden geçirdikten sonra ele alır. Açıklayıcı betimlemede nesnelerin olduğu gibi aktarılması söz konusuyken, izlenimsel betimlemede yazarı etkileyen şeyler üzerinde durulur. Betimleyici metinde belli bir düzen içinde dikkat çekici, çarpıcı öğelere öncelikle yer verilir. Sayfa 97. Betimlemenin düzenleniş sırası. Betimlemeler bakış açısının mantığına uyar. Yukarıdan aşağıya, yakından uzağa ya da tersi. Betimlemeler betimleyen kişinin bakış açısını ortaya koyan belirtiler yardımıyla düzenlenir. Öte yandan önce, sonra gibi sözcükler kullanılır. Küçük c, kanıtlayıcı metin. Kanıtlama, karşısındakinin ortak edilmesine çalışılan bir düşünceyi, belli bir bakış açısını desteklemekten başka bir şey değildir. Bu tür metinde tartışılan bir iddiayı ya da tezi veriler yardımıyla kanıtlamaya çalışılır. Bu tür metinlerde ortaya atılan bir öneri bir düşünceye atılıp kanıtlanmaya çalışılır. Kanıtlayıcı metnin başarısı ortaya atılan öneriye okuyucu, izleyici, dinleyiciyi inandırıp inandırmadığı ile ölçülür. Bu tür metinlerde yazarın amacı kanıtlar yardımıyla alıcıları kendi görüşüne, bir olayla ilgili kendi öznel değerlendirmesine ikna etmek ve buna uygun eyleme yönelmek amacını taşır. Bu tür metinlerde genellikle şimdiki zaman ve geniş zaman kullanılır. Makale, eleştiri, deneme, fıkra, röportaj gibi düşünce yazılarında kullanılır. Küçük d, açıklayıcı metin. Kullanım alanı kanıtlayıcı söylemin aksine yaygındır ve seslendirdiği kişiyi ikna etmek gibi bir amacı yoktur. Ancak aydınlatmak amacıyla belli bir konuya bilgi verir. Herhangi bir konuda açıklama yapmak, bilgi vermek için kullanılan açıklayıcı metnin bilgi iletme amacını güder. Ancak bunu yaparken anlamayı kolaylaştırmayı dener. Açıklama belirli yollarla yapılır. Tanımlama, örnekleme, tanık gösterme, karşılaştırma, ilişki kurma, benzetmelerden ve bunun gibi yararlanılır. Var olan bilginin genişletilmesini amaçlayan ders kitapları popüler, bilimsel ve bilimsel metinler için uygundur. Sayfa 98. Mola bitti, yola devam. Bölüm 7. Haber metinleri. Büyük A. Amaçlarına göre haber metinleri. A. İzleyicinin ilgisini çekmeye ve etkilemeye yönelik metinler. Bu tür metinlerde izleyicinin dikkatini ve ilgisini kazanmak, değerlendirme ölçütlerinde de ele aldığımız gibi televizyon haberlerinde görsel ve işitsel etki yoluyla bunu sağlamaya çalışır. Ayrıca sansasyonel nitelikteki haberler ile magazin ve olumsuz olaylara giren kaza, felaket, çatışma ve bunun gibi nitelikteki haberler daha çok bu tarza girer. B. Bilgi ağırlıklı metinler. Bilgi ağırlıklı metinlerde öncelikli amaç gerçeklerin aktarılması ve bir konu ya da genelde geride kalmış bir olay hakkında bilgi vermektir. Burada vurgulanan verilen bilgilerin gerçekliğidir. Yoksa bunların değerlendirilmesi ya da daha geniş bağlamlarda ele alınması değildir. Örneğin alınan ekonomik ve siyasal kararlar, bunların toplumsal hayatımızdaki etkileri bilgi ağırlıklı haber metinlerine girer. Bilgi ağırlıklı metinler uzun zamandan beri günlük basının temelini oluşturmaktadır. Bunun nedeni gerçeklerle ilgili bilgilerin, vuku bulmuş olan olayların ve bunun gibi aktarılmasında günlük basının tarihinde eskiden beri gazetelerin gazetecilik görevini ön planda tutmuş olmasıdır. Herhangi bir eleştiri ve değerlendirme yapmaksızın ve kendi fikrini söylemeksizin söylenenlerin aktarılması şeklinde sunulan haberler gazetecilik faaliyetlerinin özünü oluşturmuştur. Arka plan, ipuçları, haber metni bilgi ağırlıklı bir metindir. C. Fikir ağırlıklı metinler. Bu metinlerdeki amaç bir konunun değerlendirilmesi, kişisel düşüncenin aktarılması ya da kişiler yahut olaylar hakkındaki belirli duygusal tepkilerin ifade edilmesidir. Ön planda bir konunun ya da olayın tasvir edilmesi amacı değil, bu konunun değerlendirici çözümlenmesinin yapılması bulunmaktadır. Yorum, eleştiri ve mülakat tarzındaki metinler bu kapsama girer. Sayfa 100. D. Yönlendirici metin. Bu tür metinlerde normalde bir bakış açısının ya da görüşün kabul ettirilmesine çalışılır. Bu yapılırken de amaca yönelme özelliği birçok çağrı sinyali aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak ortaya çıkar. E. Talimat verici metinler. Bu metnin hedefi alıcı açısından olumsuz, eksik ya da problemli bir durumun iyileştirilmesi ya da ortadan kaldırılması ile ilgili bilgiler sunmaktır. Esas amaç bir görüşe, bir tavrın doğruluğuna ikna etmek, parantez içinde fikir ağırlıklı metinlerde olduğu gibi, ya da alıcıyı belli eylemlere yöneltmek değildir. Bu metinlerde okuyucuya gönderilen sinyaller doğrudan ve açıkça ifade edilirler. Tavsiye, nasihat, kullanım talimatları bu metin kapsamındadır. Büyük B. Niteliklerine göre haber metinleri. A. Genel haberler. Konuları itibarıyla her zaman ortaya çıkan haberlerdir. Bu tür haberler uzlaşmaya ihtiyaç duyulmayan haberlerdir. 1. Kısa kişi haberleri. 2. Konuşmalar, mülakatlar. 3. Toplantılar, törenler. B. Basit haberler. Konulu haberlerdir. 1. Ölüm, hastalık, cenaze haberleri. 2. Yangın, kaza, sel, deprem haberleri. 3. Mevsim, hava durumları ile ilgili haberler. 4. Cinayet haberleri. Basın haberleri, basit haberler kapsamına giren cenaze, ölüm ve hava durumu dışındaki haberlerde uzlaşma gereklidir. C. Karmaşık haberler. Bu haberlerin daha iyi oluşturulması için uzmanlaşma zorunludur. 1. Mahkemeler, duruşma, dava. 2. Hükümet, politika. 3. İş, endüstri, tarım, çalışma yaşantısı. 4. Eğitim, araştırma, bilim, uzay, deniz. 5. Din, felsefe ve bunun gibi. D. Özel konulu haberler. 1. Sosyete, kadın. 2. Spor. 3. Edebiyat, güzel sanatlar. Büyük C. Konularına göre. Siyaset, ekonomi, finans, eğitim, kültür, sanat, polis, adliye, sağlık, dış haber, magazin, kent, tarım, portre, spor, çevre.